gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında bugün işte yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle ve saatlerimiz 16.27'yi gösterinceye dek sizlerle birlikte olacağız. Çok değerli konuklarımızla birlikte. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi canlı yayınımıza, Hayatın Sesleri'ne davet ediyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel müziklerimiz olacak programımızda ve iki hatta üç değerli konuğumuz sizlerle birlikte olacak. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan iki değerli konuğumuzu ağırlayacağız. 4 ve 5 Ekim tarihlerinde 2018 Troya Yılı özel konseri düzenlenecek ve 10 Ekim'de 2018-2019 konser sezonunun açılışı gerçekleştirilecek ve biz de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Sayın Renda Altan Kalmıkoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2. Şefi Sayın Cem İcan Deli Orman'la hem yeni sezon hakkında hem de Troya Yılı özel konseri hakkında güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında Tema Vakfı Ankara temsilcimiz Sayın Nevzat Özer bizimle birlikte olacak ve bitkilerin gizli dünyasında şöyle bir yolculuğa çıkacağız. Bitkiler konuşur mu, görür mü, iletişim kurarlar mı? Değerli hocamıza soracağız. Önce bir müzik sizlerle birlikte olsun, sonrasında değerli konuklarımızı Hayatın Sesleri'nde stüdyomuza alalım.
Hasretin bağrımda kır.
Hayatın Sesleri'nde değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık sevgili dinleyicilerimiz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Renda Altan Kalmıkoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2. Şefi Cem İcan Deli Orman bizimle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Teşekkürler, merhabalar.
Bugün aslında çok heyecanlı bir gün çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılı Troya yılı olarak ilan edildi. Biz daha önceki programlarımızda tanıtma genel müdürümüzle birlikte bu konu üzerinde de konuşmuştuk. Ve Troya yılı ilan edilmesi dolayısıyla da hem bugün hem de yarın bir eser, çok özel bir eser, hem de dünya premieri olarak konser gerçekleştirilecek. Troya yılı özel konseri. İsterseniz önce onunla başlayalım. Sonrasında da açılışımızın tarihi biraz daha ileri, sonra da açılıştan bahsederiz. Buyurun.
Evet, tabii yeni bir sezonun başlangıcının büyük heyecanını taşıyoruz hepimiz. Bugün ve yarın olacak konserin içerik olarak büyük bir özelliği var. Önemli bir Türk bestecisi olan Hasan Uçarsu'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından 2018 yılında Troya yılı ilan edilmesi vesilesiyle bir eser siparişi verildi. Ve Hasan Uçarsu uzun bir zamandır bu eser üzerine çalışıyor. Dolayısıyla bu iki konser Troya yılına özel olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda düzenlenecek. Hasan Uçarsu tabii ki birçok senfonik eser, koro için eser, enstrüman için eser yazmış bir besteci. Bu onun son eseri oldu. Devlet Çok Sesli Korosu sahnede yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile beraber. Aynı zamanda iki solist sanatçımız var. Ve bir bağlama solisti yine eserin içinde. Troya'ya antik yönünden de bakan ama aynı zamanda Çanakkale'ye de vurgu yapan çok değerli bir eserin dünya premierini gerçekleştireceğiz. Bu açıdan bizler için çok önemli bir konser.
Evet, çok özel. Evet. Şimdi aslında biraz şu konuya değinmek istiyorum, müsaade ederseniz. Şimdi Hasan Uçarsu beyefendi sipariş olarak sunuldu, evet, dediniz. O işin sipariş kısmı biraz ilgi çekici aslında. Hani neden Hasan Uçarsu seçildi? Neden sipariş verme usulü? Hani bu bir yarışma mı oluyordu önceden? Hep mi böyle gerçekleşiyordu? O konuda biraz aydınlatır mısınız?
Tabii ki, memnuniyetle. Yani sipariş şöyle, dünyada örneklerinde olduğu gibi, dünyadaki birçok senfoni orkestrasında, büyük filarmoni orkestraları olduğu gibi, orkestraların kurulları o ülkeye özel, bir besteciye ya da bir temaya özel bir konu belirleyebilirler. Ve bu konu içeriği doğrultusunda bir besteciyle anlaşma yaparlar. Hasan Uçarsu, tabii ki birçok değerli Türk bestecimiz var. Hasan Uçarsu'nun biz çok eserini seslendirdik. Kendisiyle bu Troya konusunda görüşmeler yaptık zaten. Eser içeriğinde de kendisinin belirttiği bir Troya, bir Çanakkale operası hazırlığı içindeydi Hasan Bey.
Öyle mi? Üzerine evet, gelmiş.
Evet, evet.
Ne güzel olmuş.
Böyle bir hazırlık içindeydi. Dolayısıyla bu konuyla da çok ilgilendi. Memnuniyetle teklifimizi kabul etti. Tabii ki uzun bir eserin yaratılış süreci oldu. Ama bugün artık son provamızı gerçekleştirdik. Ve bütün dinleyicilerimizi tabii ki konserimize bekliyoruz.
Evet. Aslında şimdi bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz diyoruz ama bence biletler çoktan tükenmiştir ve hatta ayakta kalacak olanlar da olacaktır diye tahmin ediyorum.
Kesinlikle.
Çünkü genelde CSO'nun konserleri hep son kalanların ayakta izlediği konserler halinde. O kadar etkileyici, o kadar büyüleyici bir atmosfer ki biz gerçekten çok etkileniyoruz.
Evet, bu bizi bir yandan hem çok memnun ediyor tabii ki biletlerin bu kadar çabuk bir şekilde tükenmesi. Salonumuzun kapasitesi doğrultusunda tabii ki bilet satışını gerçekleştirebiliyoruz. İnşallah 2019 Mayıs ayında yeni konser salonu, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonu faaliyete geçtiğinde çok daha büyük bir kapasiteyle dinleyicilerimizin hizmetinde olabileceğiz.
Öyle mi? Evet. O zaman ben hemen Sayın Müdürümüze de döneyim, evet, bu konuda. Nerede olacak yeni konser salonumuz? Nasıl bir ortam? Hani siz mutlaka daha öncesinde evet, görmüş ve gezme imkanınız da olmuştur. Biraz bahseder misiniz?
Tabii ki. 23 yıl önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şu anki binasının yanında büyük bir arazi var. Eskiden Ankara Hale olarak kullanılıyordu. Orada bir inşaat başlatıldı. Bu tabii proje yarışmaları açıldı. Zamanın Cumhurbaşkanı tarafından, Kültür Bakanı ve Başbakan tarafından bu temeli atıldı. Fakat 23 yılda tabii bu bina bitirilememişti. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine bu inşaat hızlandırıldı ve 2019 yılının Mayıs ayı gibi bitirilmesi talimatını verdi. Ve şu anda büyük bir hızla ilerliyor. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olduğu kadar aslında Ankaralı sanatseverlerin onların bir kazancı olacak. Çünkü bu konser salonu iki tane konser salonundan oluşan bir kompleks. Aynı zamanda içerisinde sergi salonları da mevcut. Hı hı. Burası aslında 7/24 çalışacak bir bina. İçinde Ankaralı sanatseverler hem sergi izleyebilecekler, sergi gezebilecekler, hem konser izleyebilecekler. Ve onun çok güzel bir park alanı olacak. Hı hı. Ve orada da dinlenebilecekler. Bu şu andaki mevcut Ankara Radyosu'nun, Türk Hava Kurumu'nun karşısında ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yanında bir yer. Hı hı. Burada tabii salonun akustik açıdan ve seyirci mevcudu açısından çok önemi var. Dünyada salonlar, konser salonları akustik anlamda 2000-3000 kişi arasında sağlıklı sonuç alıyor. Maksimum. Bunu açtığımız zaman akustik sıkıntılar başlıyor salonun büyüklerinden. Her şey hesaplanarak çok güzel değerlendirilmiş bir proje. İnşallah önümüzdeki sezonu orada açacağız. Tabii sezon açmak derken bu sene sezonumuzu bu Troya özel konserin ardından 10 Ekim 2018 günü Külliye'de Kültür Kongre Merkezi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın da himayeleriyle özel bir konserle açacağız. Sezonumuza başlangıç yapacağız. Bu konserde ise hem Türk bestecilerinin hem yabancı bestecilerin hem vokal sanatın hem koro sanatının hem orkestra müziğinin çeşitli örneklerini çok renkli bir programla o konserde halkla buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza da böyle bir konser sunacağız. Onun arkasından sezonumuz resmen başlamış olacak.
Hayırlı uğurlu olsun şimdiden diyelim.
Teşekkürler.
Şimdi ben aslında yine şu Troya özel konserine dönmek istiyorum. Her konserin böyle dinlendiği zaman bir tadı vardır. Mutlaka Hasan Uçarsu da o tadı Troya'nın, o hani dediniz ya siz, Çanakkale'nin hislerini içinde barındırarak o eseri bestelemiştir. Hani şu anda dinleyemiyoruz. Keşke dünya premierinden önce biz canlı yayında bunu sunabilseydik dinleyicilerimize, ama biraz anlatmanızı rica etsem. Bilmiyorum, bir eser sözle anlatılabilir mi? Hani insanda nasıl hisler uyandırıyor? Nasıl duygular hissettiriyor? Merak ediyoruz.
Evet, yani sözle ifade etmek tabii ki çok zor. Çünkü çok soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Ben size biraz eserin tabii ki güzelliğinden bahsedebilirim, biraz içeriğinden bahsedebilirim, hı hı. Ama dinleyen herkes emin olun ki çok farklı dünyalara gidecek, kendinden farklı parçalar bulacak, kendi tarihimizden, bu toprakların kadim tarihinden çok farklı değerler bulacak. Dolayısıyla herkes için değişen bir konu, ama eserin zaten başlığı Troya'dan Çanakkale'ye. Dolayısıyla eser aslına bakarsanız bir serüveni anlatıyor. Ve bu toprakların barındırdığı kültür zenginliğini eserin her bir bölümünde duymanız mümkün. Bu bazen solo bir enstrüman aracılığıyla oluyor. Bazen soprano solistimizin bariton solistiyle yaptığı düet aracılığıyla oluyor. Bazen sadece koronun akapella olarak söylediği bir bölüm aracılığıyla oluyor. Bazen orkestra vurmalı sazlarının büyük bir savaş anını andıran partileriyle oluyor. Dolayısıyla hepsi bir bütün, ama içinde birçok farklı hikaye barındırıyor.
Aslında tam da sizden cevabını almak istediğim durum buydu. Yani öyle tahmin etmişim. Çünkü bütün bestelerin mutlaka bir hikayesi var ve o hikayenin anlatılış yolları da farklı. Sanıyorum Çanakkale Ruhu, o Troya'dan Çanakkale'ye olan serüvende harika bir şekilde anlatılmıştır eserde. Ben yine sayın müdürümüze dönmek istiyorum. Şimdi yeni sezonu 10 Ekim'de açacağız diye ifade ettik. Sezonda ne tür eserler olacak, nelere yer verilecek sayın müdürümüzün anlatmasını rica edeyim.
Şimdi ana hatlar olarak arzu ederseniz söyleyeyim. Şimdi biz çeşitli misyonlar üstleniyoruz tabii ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak. Tabii 1826'dan süre gelen tarihsel bir geçmişe sahip olan bir kurumdan bahsettiğimiz zaman bu topraklarda üretilmiş eserlerin neredeyse tümünün ilk seslendirilmesi, dünyaya kazandırılması bu orkestra sayesinde oldu. Hı hı. Tabii misyonlarından bir tanesi bu orkestranın bu topraklarda üretilmiş müzik eserlerinin, sanat eserlerinin halkla buluşmasını sağlamak, bunları dünyaya tanıtmak en büyük amaçlarından bir tanesi. Bu yüzden biz hani bu Hasan Bey'e, büyük ustaya verdiğimiz böyle bir talep, buna gönderdiğimiz bir talep, böyle bir eser besteleyerek bizi kırmadı, çok sağ olsun. Ama onun yanında Turgay Erdener, Muammer Sun, Ulvi Cemal Erkin, Türk Beşleri, Adnan Saygun ve daha birçok ustanın, çok değerli bestecilerimizin eserlerini hem seslendiriyoruz hem de yabancı şeflere bunların seslendirilmesini talepte bulunuyoruz ve onlara da bunu çalmasını, yönetmesini sağlıyoruz. Tabii böylelikle ne oluyor? Gittikleri kendi ülkelerinde bu şeflerimiz, yabancı şefler, bu bizim Türk eserlerini yönetiyorlar. Böylece Türk sanatının dünyaya tanıtılmasına hem burada icracı kadar bir eğitimci rolü de üstleniyoruz yabancı şefler için. Bunun yanında tabii ki çok önemli günlerimiz var. Mesela dünyaca ünlü sopranomuz, ölümünün 10. yılı Leyla Gencer. Türkiye'de pek fazla sahne alamamakla birlikte dünyanın her tarafında çok başarılı konserler yapmış. Dünyada artık en büyük ustalar sınıfına girmiş ve İtalya'da opera sanatının merkezinde çok büyük bir duayen olarak isminden bahsettirilen Leyla Gencer'in 11-12 Ekim'de onun anısına bir konser yapacağız. Burada çok değerli şan sanatçıları bu konserde yer alacaklar. Onun dışında genel olarak büyükelçiliklerle ortaklaşa bir takım günler düzenliyoruz ya da belli günler için, yani o politik ve ekonomik olarak başlangıç günleri var. Bazı mesela Polonya ile 60. yılı, Hindistan'la 120. yılı gibi o tarihlerde özel konserler yapıyoruz. Tabii Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, tabii ki bizim milli bayramlarımızı da atlamıyoruz. Bunların yanında, bunların detaylarını sayın şefim daha sağlıklı da söyleyebilir. Bunun dışında tabii ki eğitim konserlerimiz en önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Biz 10 yılı aşkındır, yani normal Türkiye turnelerimizin, Türkiye'de yaptığımız turnelerin dışında 10 yılı aşkındır kampüste senfonik akşamlar adı altında ciddi bir proje yürüttük. 80 kadar üniversite gezdik aynı illerde de. Yani 80'e yakın konser yaptık. Ve gitmediğimiz Türkiye'deki hiçbir köşe kalmadı. Her ile, hatta illerde ikişer üniversiteye de gittiğimiz oldu. Her üniversitemizde neredeyse konser yaptık. Bunun dışında eğitim konserlerimizde çarşamba günleri ayda bir daha önce yaptığımız, öğleden sonraları yaptığımız, Ankara'da ilkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı tamamen belli yaş gruplarına yönelik konserler düzenliyorduk. Bu sene onu Mayıs ayının içerisine aldık. Tolga Taviş şefimizin Fonikler Köyü adlı müziği anlatan, enstrümanları anlatan, müziğin ne olduğunu anlatan, çok sesli müziğin ne olduğunu anlatan çok güzel bir eseriyle onlara ulaşmaya çalışıyoruz.
İlave yapmak isterim. Tabii eğitim ki. Konserlerine müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir ilke imza atarak 15 bin çocuğu, çocuktan bir koro oluşturdu.
15 bin, nereye evet. Sığdı o kadar çocuk?
Evet, Ankara Arena spor salonunda bir konser yaptık. Ankara'daki kolejlerden, devlet okullarından, çevre okullardan müzik öğretmenlerini koordine ederek dev bir koro oluşturdu.
Harika bir ve atmosferdir. Keşke
yeni çocuk şarkıları yazıldı bu ne proje mutlu. İçin. Ve böyle bir büyük bir projeye, bir ilke imza attı Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası. Dolayısıyla eğitim konserlerine ve çocuklara çok önem veriyoruz. Bunu mutlaka söylemek
ne
gerek.
Ne kadar iyi ediyorsunuz.
Bu sene de tabii ki eğitim konserleri, faaliyetlerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konser salonunda genel provasında yahut konserden bir gün önceki provalarda farklı farklı okulların öğrencilerini görmeniz mümkün. Bazen liseler, bazen ortaokullar, bazen ilkokullar o haftanın programına göre öğrencilerini konser salonumuza getiriyorlar. Öğrencilerimiz o haftanın şefi ve solistiyle bazen tanışma imkanı buluyor. Eserler hakkında soru sorma imkanı buluyor. Bir klasik müziğin içeriğini öğrenme imkanı buluyor. Bu kültürü tanıma imkanı buluyor. Dolayısıyla eğitim konserleri Sayın Müdürüm'ün de ifade ettiği gibi bizler için oldukça önemli bir konu.
Peki çağrıyı siz mi yapıyorsunuz yoksa okullardan mı çağrı geliyor? Hani sistem nasıl işliyor onu da belki bilmeyen okullarımız, öğretmenlerimiz vardır. Dahil olmak isteyebilirler.
Evet, ya aslında karşılıklı çağrı bizden de gidiyor. Okullardan da gelen talep doğrultusunda hangi sınıfların gelebileceği, ne kadar öğrencinin gelebileceği karşılıklı konuşularak karar veriliyor.
O zaman okullar belki size ulaşacaklar.
Tabii ki. Mutlaka.
Hangi programların hangi günlerde gerçekleşeceğini mutlaka öğrenip dahil olacaklar.
Evet.
Tabii Milli Eğitim Bakanlığı ile aslında biz ortaklaşa yürütüyoruz bu projeyi. Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Kültür Müdürlüğümüze, yani İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze özür dilerim, bir yazı gönderiyoruz. Biz tarihleri belirtiyoruz ve onlar okullara bizim böyle bir projemiz olduğunu sunuyorlar. Sonra okullar bizimle irtibata geçip uygun olduğumuz zaman, yani şöyle uygun olduğumuz zaman da şunu kastediyorum. O kadar çok yoğun talep var ki işte bu sene onun için Mayıs ayında komple bütün haftayı eğitim konseri ayırdık. Sabah öğle akşam eğitim konseri yapalım. Çünkü yetişemiyoruz. Çok fazla talep olduğu için salonun 600-700 kişilik bir kapasitesi olduğundan dolayı ancak iki okul geldiğinde zaten dolmuş oluyor. O belli sınıfları getiriyoruz. O yüzden mümkün olduğunca fazla yapıp daha çok okula ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince inşallah yeni salonumuzda tabii binlere ulaşacağımız için, 2000'lere, 3000'lere ulaşacağımız için daha
çok okula ağırlayabileceksiniz.
Evet, ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Çok sempatik oluyor. Bazen anaokulları da geliyor,
evet.
Şeyler de geliyor. Hatta onlara bazen enstrümanları tanıtırken orkestra şefliği yaptırıyoruz falan. Böyle sempatik şeyler de yaşanıyor. Onların tabii hayatlarındaki bu yaşadıkları ilk deneyim hayatları boyunca unutamayacakları anı oluyor. Yıllar önce yaşanmışlıklardan bazı seyirciler kazanımlarımız olmuş. Bazı seyirciler geliyor işte biz 1970'te işte böyle bir eğitim konseri vardı da orada gelmiştim ben şunu Tuba'nın yanına oturmuştum. İşte kemancı konsertmeister'in yanına oturmuştum. O abla bana ya da abi bana işte bir arşesini tutturmuştu falan. Oradan müzisyen olmuş ya da doktor olmuş ya da başka bir meslek grubuna dahil olmuş. Öyle izleyicilerimiz de olabiliyor.
Bireysel olarak katılabilirler mi? Hani illaki okul bünyesinde değil de anne babalar bireysel olarak çocuklarını bu eğitimlere katabilir
aslında
mi?
Aslında katılabilirler fakat tabii o bizim konserleri yaptığımız zaman genelde öğleden sonra oluyor. O da okulların açık olduğu, çocuklarımızın okulda oldukları zaman oluyor. Biz de tabii onu okulla birlikte yürütüyoruz. Burada en büyük sıkıntımız şu oluyor. Biz mesela bayramlarda, 20 Nisan'da niye çocukları kullanamıyoruz? Gibi mesela bize soru soruyorlar. 20 Nisan'da niye çocuklar sahneye çıkamıyor? Çıkamıyor çünkü kendi okullarında şenlik eğitim yapıyorlar. Yani kendi okullarında törenlerini evet yapıyorlar. Yani o bayrağımızı kendi okullarında çekiyorlar. Kendi okullarında bir takım çalıştıkları aktiviteleri gösteriyorlar. Tabii izlemeye gelmelerine fırsat olmuyor. Biz onun için bir gün öncesi, iki gün öncesi ya da bir gün sonrası böyle o haftaları öyle yapıyoruz. Çünkü hakikaten milli bayramlarımıza tüm Türk halkı gibi okullarımıza sahip çıkıyor. O yüzden günler böyle tam bir nokta atışı olamayabiliyor bazen. Ama bazen de yakalıyoruz. Öyle şeyleri, boş okulları şeyleri yakalayıp getiriyoruz.
Programa da devam edebiliriz. Başka neler var bu önümüzdeki yeni sezon için?
Şimdi biz Türkiye'de biliyorsunuz adına yasa çıkmış çok değerli sanatçılarımız var. Sunakan, İdil Biret gibi. Ve bunlar yurt dışında aileleriyle birlikte devlet tarafından her türlü masrafları karşılanarak konservatuarlarda okutulmuş çok değerli sanatçılarımız. Biz tabii bunun gibi, bu iki değerli sanatçımız gibi birçok sanatçımız var. Ustalara saygı diye bir hafta uygun gördük yönetim kurulu olarak. Ve bu sene sayın devlet sanatçımız, keman sanatçımız Sunakan hanımefendiye bir saygı konseri yapacağız. Ve Sunakan keman yarışmasının birincisi çok değerli keman sanatçısı Yiğit Karataş keman sanatçısı olarak katılacak ve değerli şefimiz Cemilcan Deli Orman o konseri yönetecek. Bu tarzda tabii ki çok değerli duayen sanatçılarımız ve Türkiye'deki sanatın gelişimine katkıda bulunmuş, halen yaşamını sürdüren, sanatını sürdüren sanatçılarımız da her zaman halkımızdan uzak tutmayıp halkımızla buluşturmaya çaba sarf ediyoruz.
Amatör korolarla da çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Belki çağrımızı duyup sizinle çalışmak isteyen amatör korolarımız olabilir.
Tabii ki biz bu sene aslında uzun yıllardır Ankara'da, Türkiye'de Türkiye Korolar Festivali diye bir festival yapılıyordu. Bundan 20 sene önce. Bu festival durmuştu. Biz Türkiye'deki tüm korolara kapımızı açtık Kültür Bakanlığı'nda desteğiyle ve bu sene çok güzel bir koro festivali yapıldı. Neredeyse 10 günü bulan Türkiye'deki tüm korolar, yani küçük büyük katıldılar.
Yaş grubu
olarak. bunun içerisinde hakikaten çok meşhur olmuş Boğaziçi Korosu gibi. Artık top trend mi diyorsunuz? Öyle noktalara gelmiş korolar da var. Bunun yanında kendi sezon programımız içerisinde birçok koroyu misafir ediyoruz. Beraber birlikte klasik müzik eserleri içerisine dahil ediyoruz. Korolu eserlerimizde seslendirdiğimiz. Bunların içerisinde tabii Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu her zaman bizimle birlikte konserlere katılmış çok değerli bir koromuzdur. Bunun yanında Adnan Saygun Korosu.
Saygun Filarmoni Korosu.
Saygun Filarmoni Korosu var. Gazi Üniversitesi Korosu var.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Korosu Devlet Konservatuvar evet, Korosu. Aslında evet. Bir şey düzeltmek lazım. Amatör korolarla dedik. Tabii amatör ruh her müzisyenin içinde bulunması evet. gereken Çok önemli bir değer. Fakat korolarımız tabii ki amatör değil. İşlerinde hepsi müzik eğitimi almış. İşlerinde son derece profesyonel topluluklar.
Tabii niteliksel, evet. Çok güzel sonuçlar çıkartıyorlar. Daha önce de konser yaptık. Bu korolarımıza biz sezonumuz içerisinde yer veriyoruz. Tabii bir de şöyle bir özelliğimiz var. Bizim çok değerli müzik enstrümanlarımız var. Türk müziğinde bu toprakların çok değerli enstrümanları var. Bu enstrümanlara çok fazla eser yazılmıyordu eskiden. Fakat son zamanlarda biz de tabii orkestra olarak bu enstrümanlar mesela bir bağlama için,
Troya'ya
bir,
evet, dahil olduğu
bir
gibi
bağlama
değil mi?
İçin ya da bir kemençe için, bir tambur için, bir şey yani herhangi
bir
ne için.
Çok güzel bir kompozisyon.
Tabii bunları da çok sesli müziğin içerisine dahil etmek istiyoruz. Tabii buradaki en büyük amaç bu güzel enstrümanların dünyaya tanıtılması bir yolla olur. Tabii tek başına bir solist gider çalar ama o kendi solistle sınırlı kalır. Oysa bu enstrümanlar için bestelenmiş senfonik tarzda, konçerto tarzında ve senfoni içerisinde kullanılacak tarzda eserler dünyada Berlin Filarmoni'de, Chicago'da, New York'ta, dünyanın çeşitli orkestralarında da seslendirilebilir ve bizim kendi solist sanatçılarımız ya da o enstrümana ilgi duyan yabancı sanatçılar tarafından da seslendirilebilir. Bu yolla hem enstrüman tanıtılmış olur, hem bizim bu güzel Anadolu'muzun güzel renkleri, güzel ritimleri, güzel ezgileri dünyaya tanıtılmış olur. Bunu amaçlıyoruz. Evet. Onlarla ilgili bestelerim
çalışmaları kolaylıklar var. Diliyoruz. Son dakikalarımızda dinleyicilerimize aktarmak istedikleriniz olursa alalım. Bu öncelikle bugün ve yarın gerçekleşecek olan Troya Yılı konseri, özel konserinde başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim.
Yoğun bir program sizinle olacak ve sonrasında yine 10 Ekim'deki açılış programınız için kolaylıklar diliyoruz. Son olarak ulaştırmak, dinleyicilerimize aktarmak istedikleriniz varsa almak isteriz.
Nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Tabii ki çok yoğun bir konser sezonu var önümüzde. Gönül ister ki bütün haftaları tek tek konuşalım. Üzerine anlatacak o kadar çok şey var ki. Bu haftalar çok özenle oluşturuluyor. Bu eserler, bu solistler çok özenle, itinayla seçiliyor. Eserlerin dönem ilişkileri, stil ilişkileri, eserin uzmanı besteciler, solistler, çok büyük istişareler sonucu böyle bir program ortaya çıkıyor. Yani bu hassasiyet doğrultusunda elimizden gelenin en iyi yapmasını, en iyi yapmaya çalışıyoruz. Ve değerli dinleyicilerimizi her zaman konserlerimize bekliyoruz.
Sayın Müdürüm'den de son cümlelerini alayım sonrasında ve dinleyicilerimize uğurlayalım sizi.
Tabii 200 yıla yaklaşmış yaşı olan bir kurumda şu anda müdürlük yapmak çok büyük bir onur benim için de. Bu süreç boyunca seyircilerimiz, izleyicilerimiz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Ama şuna emin olsunlar ki dünya kalitesinde gerçekten çok değerli bir senfoni orkestrası var Ankara'da. Bizi de yalnız bırakmıyorlar. Biz her zaman seyircilerimizin ilgisini, arzusunu her zaman bekliyoruz. Bize web sitemizden ulaşsınlar. Eğer ki bir talepleri, eser, besteci, şef ya da solist konusunda bir talepleri, bizden arzu ettikleri bir şeyler varsa, modern müzik günleri yapmak istiyoruz mesela, böyle bir arzuları varsa bize ulaşsınlar, bize de bu konularda destek olsunlar. Program yapımımız açısından nasıl bir program yöntemi izleyelim. Biz tabii bazı şeyleri yaparken izleyicinin nabzını da tutmaya çaba sarf ediyoruz ama onlar da bizi yönlendirsinler. Biz de hep birlikte bu ülkede daha güzel, çok sesli müzik günlerine hep birlikte ulaşalım.
Tam adı üzerinde olacak. Çok sesli bir müzik olacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü Renda Altan Kalmıkoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2. Şefi Cemican Deli Orman'da birlikteydik. 2018-2019 konser sezonu açılış programından bahsettik ve 2018 Troya Yılı özel konserinden bahsettik. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında Hayatın Sesleri devam edecek. Müzik
da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam? Zor olsa da galiba dönüyorum sana. Gel dersen hemen, çağırmazsan geçerken. Yerle gök arasında bir yerde. Sen beni tanımazsın, severim de söylemem. Sen beni uzak sanırsın, bilirim söz dinlemem. Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam? Nerelere koşsam, gizlice ağlasam. Nerelerde bulsam, hayaller mi kursam? Ah bu ben kendimi, nerelere koşsam, saklansam bir yerlerde, gizlice ağlasam. Ah bu ben kendimi, nerelerde bulsam, çekilsem sahillere, hayaller mi kursam?
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Tema Vakfı Ankara temsilcimiz Nevzat Özer Beyefendi'yi aldık stüdyomuza. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün inanılmaz bir konu konuşacağız. Gerçekten çok eğlenceli bir konu ve gerçekten böyle şeyler oluyor muymuş dedirten bilgiler öğreneceğiz. Şöyle ben bir giriş yapayım. Aslında bitkilerin gizli dünyasına doğru yolculuğa çıkacağız Nevzat Özer Beyefendi ile birlikte. Efendim bitkiler konuşur mu, görür mü, iletişim kurar mı, aşk hayatları var mıdır diyeceğim. Şimdi dinleyicilerimiz diyecekler ki nasıl olur böyle bir şey. Vallahi bilmiyorum, hocam söyleyecek, anlatacak bize şimdi.
Evet, ne yazık ki bitkilerle ilgili bu en eski canlılar, milyarlık bir ömür var ama bildiklerimiz çok sınırlı. Ve bugün artık bitki sosyolojisi, bitki nörolojisi, birçok bilim alanı onları öğrenmeye çalışıyor. Ama yıllardır da insanların doğaya olan bakışları, gözlemleri ve bunun giderek laboratuvar ortamlarına, işte bir takım kimyasal, biyolojik süreçlerini izlemeye gidildiğinde o gözlemlerin çok daha doğrulandığı, çok güzel sonuçlar verdiğini görüyoruz. Hı hı. Bir kere bitkiler aynı insanlar gibi, diğer canlılar gibi duyan, konuşan, iletişim içinde olan, savunma mekanizmaları olan, bakın kökleriyle sabit ama kendini savunabilen.
Evet, çok ilginç.
İşte çok düzgün bir aşk hayatları da var. Bunlar nesillerini sürdürmek onlar için çok çok kıymetli. Ama sağlıklı nesiller nasıl sürdürülür? Orada da çok ilginç bir yaşamları var. Diğer canlılarla ilişkileri. Böyle okudukça, gördükçe, duydukça herkesin şaşıracağı bir konu haline geldi. Her şeyden önce bitkiler birbirleriyle müthiş bir arkadaşlıkları var. Yani rekabet ettiği bitkilerle bile, ki kendi türleriyle aslında çok rekabet de etmiyorlar. Belki besini, bazı kıt, su vesaire kaynakları paylaşmada orada bile bir arkadaşlıkları var.
Azar azar paylaşıyorlar. Tabii,
paylaşıyorlar.
Bravo.
Birbirlerinin besin haklarına, su haklarına kesinlikle saygılıdırlar. Hatta birbirlerinin güneşten yararlanma haklarına da saygılılar.
Peki yani, bunu nasıl yapıyorlar? Evet, yani o saygıyı nasıl gösteriyor?
Bunu ormanda bir örneğin kayın ormanında bakıyorsunuz gökyüzüne doğru. Aynı tür birbirlerini engelleyecek şekilde dallarını geliştirmez. Mutlaka mesafe kur. Yani birbirlerini kapatacak şekilde bir gelişim yok büyüklerde. Çünkü onun alanına saygı duyar bitki. Bazı küçük yavruları yavaş yavaş geliştirir. O ayrı bir konu. Ama aynı türün topluluk olarak güneşten yararlanmada birbirlerini engellemeyen bir taç oluşumu söz konusu. Yine şunu söyleyeyim. Bir hani fasulye deneyleri vardır,
evet,
sarılıcıdır.
Evet.
Bir sopayı dikin. İki tane ayrı yanına fasulye tohumları ekiyorsunuz. Bunlar başlıyor büyüyüp sopayı aramaya başlıyor. Sarılacak bir yer arıyor.
Dönmek istiyor.
İkisi de doğru, aynı işi yapıyor. Ama birisi diğerinden önce ulaşıyor ve sarılıyor. Bu mücadele eğer birisi sarılmaya başladığı anda diğeri tarafından kabulleniliyor ve o
öbürü
vazgeçiyor.
Öbürü sarılmıyor. Öyle mi? İkisi vazgeçiyor. Aynı anda dolanmıyor.
Evet.
Çok ilginç.
Ya da çok zorunlu kalırsa alt tarafında belli bir bölümde sarılıp yaşamaya razı oluyor. Böyle aralarındaki o bir hukuk oluşmuş. Kim bunu önce yaptı, o sarılıp
o devam eder,
gidiyor. Yani kendi rakipleriyle bile besinlerini paylaşan canlılar. Bir de bunlar ormanı düşünün. Bir arada olmak istiyorlar. Çünkü bir arada olunca güçlüler. Tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. İşte rüzgarlar esiyor. Düşünün o 50-100 metreye varan şeyler, boylu ağaçlar, 30 metre. Bunların ayakta kalması, o rüzgara direnmesi
bir
ancak bir arada olduklarıyla mümkün. Yine nemli bir ortam gerekli. Böyle çok aydınlık, çok sıcak bir şey bitkilerin istediği bir şey
tıpkı
değil.
Tıpkı insanlar
tabii
gibi.
O yüzden topluluk olmak onlar için, hepsi için gerekli bir durum. O yüzden böyle topluluk halinde yaşamaları, başka bitkilerle birlikte, türler arasında da böyle bir işbirliği söz konusu. Bitkiler nasıl anlaşıyor, konuşuyor diyoruz. Yani konuşmak için mutlaka biz işte insanlardaki gibi bir dili düşünüyoruz. Oysa bir de beden dilinden değil mi? Elimizle, kolumuzla, gözlerimizle konuşuyoruz. Bu da bir iletişim şekli. Veya diğer canlıların birbiriyle iletişiminde de. Bitkilerde de bu iletişimin temel unsuru kokular. bitkiler mesajlarını kokularla iletiyor. O kadar çok örnek deneyler var ki, örneğin bir zürafa türü, şemsiye akasyası diye Afrika'da büyük böyle yaprakları olan bir akasya türü var. Şimdi geliyor zürafa, bunun yapraklarını yemeye başlıyor. Akasya hızla zehirli bir toksin madde üreterek yapraklarına gönderiyor.
Beni yeme diyor.
Evet. Hatta fazla yerse öldürücü bile olabiliyor. Zürafa bunu anladığı anda
yemeği bırakıyor.
Yemeği bırakıyor. Ama hemen yanındaki akasya'ya gitmiyor. Böyle 100-200 metre aşağıdakine hızlı bir şekilde giderek oradakini yiyor.
Çok ilginç. Çünkü yakın mesafede o koku devam tabii ediyor.
Çünkü orada tabii koku hızı çok yavaş. Bir de rüzgara da bağlı. O ilerideki akasyalar bu mesajı almadığı için ona gidiyor. Zürafalar.
Ta ki o tabii koku salgılamaya başlayıncaya evet kadar.
Veya kendisi önlem alınca. Mesela o ilk yenen akasyanın hemen üstünde rüzgar ters yöndeyse hemen yanında 10 metre yanındaki akasya o zehirli toksin maddeyi salgılamıyor. Bakın bir koruma şeyi yok. Mesajı alamamış. Ama uzak hemen rüzgarın götürdüğü o koku bitkiyi önlem almaya itiyor.
Bir de arkadaşına söylüyor ki tabii, bak beni söylüyor, yiyor seni de yemesin.
Önlem alın. Bakın domateslerde bir böcek zararlısı başlıyor. Yapraklarını yemeye başlıyor. İşte bir tırtıl. Domates bütün şeyle hızıyla yapraklarındaki şekeri bünyesine doğru çekip kendini lezzetsiz bir hale getiriyor. Bir önlem alıyor, vazgeçiyor bir süre sonra o zararlı. O yaparken aynı anda o çevredekiler de böcek zararlısına maruz kalmamış olanlar da
önlemi almaya
başlıyor.
İşte arkadaşlık orada da devreye giriyor tabii, demek ki.
Hatta bazı ağaçlar meşe gibi örneğin kayın gibi o tırtıllara karşı bir tarafta mücadele ediyor. Kendi yapraklarından şekeri çekiyor. Orada koruyucu şeyler geliştirirken o anda bir koku yayıyor. Bu kokuyu kuşlar tanıyor. Kuşları yardıma çağırıyor. Kuşlar geliyor, oradaki tırtılları yiyor. Böyle de bir
inanılmaz bir ekosistem,
işbirlikleri var. Yine yaban arılarını çağıran çamlar, örneğin kara ağaçlar arıları çağırıyor, yaban arılarını, o tırtılların larvasını yemek için. Şimdi ağaçların tabii bu koku veya bir takım sinyal iletme birbirlerine hızları düşük. Bu biraz evet. Bir de bu savunmada yapraklarını, gövdeyi işte tanen gibi maddeler üreterek korumaya çalışıyor. İşte aspirin, söğüt ağacı saldırıya uğradığında salisilik asit üretiyor. Böyle önlemleri var. Bütün bu iletişimde temel şeyde eğer koku, sinyal yetmiyorsa mantarlar giriyor. Mantarlar, bir kaşık mantar kilometrelerce ağ örebiliyor. Bu bizim fiber optik internet ağı.
Kablosu gibi.
Tabii, eyvah. Her türlü iletişim, besin hareketi, birbirlerine besin yardımı vesaire mantarlar çok çok önemli. O ağ sağlıyor. Aşk yaşamına gelince birkaç şey
azalıyor. Hemen en merak ettiğimiz noktaya hemen bakalım.
Bitkilerde olabildiği kadar erkek ve dişi aynı çiçekte farklı yerlerden tozlanmaya çalışıyor. Yani akraba evliliğini sevmiyor.
Öyle mi?
Erkeği açıyor, 3 gün sonra dişisi açıyor ki kendi kendini tozlamasın diye. Erkeği yaprakların ucunda, dişisi yukarıda kozalakta yine yok. Böyle kendi önlemi var. Akraba evliliği istemiyor. Sağlıklı bireylerin başka yerlerden gelen polenlerle oluşacağını biliyor.
Yalnız inanılmaz bir yaşam. Gerçekten çok çok ilginç bilgiler edindik. Eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz Sayın Özer. İnsanlardan daha iyilermiş vallahi şimdi bitkiler şu anlamda. Birbirlerine kol kanat germe, sevgi ve dostluğu bir arada bulundurma ve kendilerini savunma anlamında. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Tema Vakfı Ankara temsilcimiz de Nevzat Özer Beyefendi ile bitkilerin gizli dünyasında güzel bir yolculuğa çıktık. Bugünlük bizden bu kadar ama yarın TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın. Size iyi eğlenceler.